Ayrım 2.
Mitolojik bir kişilik de kazandı. Gerçek yaşamda birçok insani hataları olan biriyken, efsanelerde zaaflarla kirletilemeyen bir insan haline dönüştürüldü. İsmi öylesine parlıyordu ki, çevresi Orta Doğu'nun her yerinden gelip, onu ülkelerindeki reform hareketlerini yönetmesi ricasında bulunan kişilerle sarılmıştı. Fakat bütün bunlara karşı onun değişmez cevabı, "Ben bir Türk'üm, benim ülkemde Türkiye'dir," oluyordu. Yalnızca Orta Doğu'da değil, Sahra'nın kuzeyinde ve güneyinde olmak üzere, Afrika'nın yeni ülkelerinde de Atatürk'ün taklitçileri çıkmaktadır. İlk havarisi olan İran kralı Şeyhin Şah Rıza Han Pehlevi, uyruklarına gözlerini batıya çevirmelerini buyurduğunda o henüz hayattaydı. Şeyhin Şah, yorgun İran topraklarının yeni sanayiler, çağdaş konutlarla donatılmasını, halkının batılı giysiler giymesini emretmişti. Ancak Şeyhin Şah, Atatürk'ün güçlü kişiliğinden yoksundu ve başlattığı geniş reform hareketi tökezledi. İran'ın doğu komşusu olan Afganistan'da Atatürk'ten esinlendi. Çağdaş düşüncelere sahip bir kral olan Amanullah da Afganlıların babası olmaya hak kazanmak için halkını batılılaştırma yönünde çabalara girişti. Ancak ne o liderlik konusunda yeterliydi ne de halkı onu izleyecek beceriye sahipti. Böylece onun kaderi de sürgün edilmek oldu. Arap dünyasının yeni ülkeleri de Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün ve diğerleri batılı ufukları taramak üzere gözlerini dört açmışlardı. Yeni önderlerinin bıraktığı gösterişli izler bu ülkelerin semalarında birbirine karıştı. Halkları "Acaba bizim Atatürk'ümüz bu mu?" diye sordular her defasında. Özellikle Orta Doğu'nun göbeğindeki Suriye'de potansiyel Atatürklerin yarattığı idiham korkunçtu. Yüzyılın ortasında çok sayıda ülkenin kaderi olan adam ortaya çıkmıştı. Hüsnü Ezzeyn, Edip Çiçekli ve diğerleri. Ancak hepsi de başarısızlığa mahkum oldu. Bundan sonra Nil topraklarında Cemal Abdülnasır doğdu. Milyonlar onu Mısır'ın Atatürk'ü olarak selamladı ve o da geniş bir reform hareketi başlattı. Suriye ve Mısır'ı birleştirerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni yarattı. Birçok Arap bu olayı gelecekteki daha büyük gelişmelerin başlangıcı olarak kabul etti. Nasır da Arapların ebedi şefi olacak mı? Bu sorunun cevabını tarih verecek. Dipnot: 1970'te ölen Cemal Abdülnasır, Andre Malraux'un deyişiyle Mısır'ın Bonaparte olarak kabul edildiği gibi, tüm dünyanın gözünde siyasal eylemiyle Arap alemini sarsmış ve etkilemiş büyük bir politikacıdır. Bugün bile Afrika'nın uzun kuzey kıyısı boyunca uzak batı Müslümanlarının yaşadığı topraklarda aynı soru işitilmekte. Bu adam bizim Atatürk'ümüz mü? Akdeniz kıyısındaki yeni Müslüman ülkelerden birinin, Tunus'un batılı zihniyetli Cumhurbaşkanı Habib Bourguiba da Kemalist bir program hazırlamakla meşguldür. Onun kurduğu ve tam adı Nev Düstur olan Anayasa Partisi, batı ideolojisinin kokusunu taşımaktadır. Daha da batıda Akdeniz ve Atlas Okyanusu sularının birbirine karıştığı noktada yer alan ve bağımsızlığına yeni kavuşmuş ülkelerden biri olan Fas'ta şu sıralarda Mustafa Kemal'in reformist siyasalarının uygulanacağı bir girişim başlatıldı. Büyük Afrika çölünün güneyinde özellikle Senegal ve Mali'de de Kemal'in milliyetçi programı çok yakından gözlenmektedir. Mustafa Kemal'in adı bir darbe mesel olmuştur. Bu ad yalnız Türkçe'ye değil Arap diline de iyice yerleşmiş durumdadır. Bu ismin tünü Türklerin babası kapsamını da aşmıştır. Kuzey Afrika'daki toprakları aracılığı ile Batı Afrika uygarlıkları ile kurdukları ilişkilerde Fransızlar merhum Mustafa Kemal'in ismini sözlüklerinde ölümsüz kılmışlardır. Orta Doğu'da Herkül'ün zorlu çabasından bahsederken Case Untraveled, Atatürk deyişini kullanmaktadırlar. Ancak bu kısa girişten sonradır ki Mustafa Kemal'in yapıtını kendi tarihsel bağlamı içinde incelemek ve bunu diğer çağlardaki ve dünyanın diğer yerlerindeki büyük reform hareketleriyle karşılaştırmak mümkün olacaktır. Çağımızın ünlü tarihçisi Arnold Toynbee, şu sıralarda Rusya'nın Büyük Petros'u ve Japonya'nın Meiji Restorasyonu ile Atatürk'ün yapıtı arasında bir karşılaştırma çalışması yapmaya girişmiştir. Rusya'nın reformist çarı da muazzam bir transformasyon hareketi başlatarak halkının gözlerini batıya çevirmelerini sağlamaya çalışmıştı. Bununla birlikte ne o ne de halefleri bu hareketi tamamlamayı başaramadılar. Aslında geniş reform hareketlerinin uygulanmasında Rusya'nın Türkiye'ye göre büyük avantajları vardı. Nüfusu Batı uygarlığının yuvasında Avrupa'da yoğunlaşmıştı. Türkiye ise doğudaydı. Rusya doğal kaynaklar açısından zengin olduğundan böyle bir denemeyi mali olarak karşılayabilecek güce sahipti. Rus köylüsünün devrim öncesi uyuşukluğu da Türklerin yaygın kaderciliğine göre daha az köklüydü. 19. yüzyılın 60'lı yıllarının Japonya'sındaki Meiji Restorasyonu'na gelince bu hareket durağan bir feodal sistemi dinamik bir sanayi ekonomisine dönüştürmüştü. Ne ki Türkiye ve Japonya arasındaki farklılıklar da çok fazlaydı. Büyük restorasyon hareketi başladığında Japonya yıkılmaya yüz tutmuş bir ülke değildi. Bir yandan Osmanlı İmparatorluğu çöküşün pençesine düşmüştü. Denizci bir ulus olan Japonlar batılı eğilimlere tamamıyla açıklardı. Öte yandan Türkiye'nin dağlık Anadolu arazisi batılı dünyanın iplikleriyle örülmemişti. Kemal'in Türkiye'sinin başarısı Rusya ya da Japonya'nınkinden çok daha etkileyiciydi. H.C. Armstrong'un Bozkurt'un yaşamını aktaran yapıtı 1932'de son bulur. Aslında Atatürk bir 6 yıl daha yaşamıştır. Okuyucu sonuç kısmını bu kitabın 75. bölümünde bulacaktır. Türk Cumhurbaşkanı'nın yaşamının bu son yılları Türkiye'nin birleşme çağını temsil etmektedir. Atatürk fiziksel rahatsızlıklar ve bazı başka nedenlerle göz önünden gittikçe uzaklaşmaktaydı. Bununla birlikte neredeyse sonuna dek hükümetin iplerini kendi elinde tutmayı sürdürdü. Bu kitabın son bölümleri Atatürk'ün dış politikası, ekonomisi ve özel yaşamına ilişkin gerçekten aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır. Bedeni mezarın altına girmesine karşın Atatürk ülkenin reisi olmayı sürdürdü. Kurulan yeni partiler ve benimsenen yeni ideolojiler yeni çözümler hazırlamak gereğini doğurdu. Gene de programları ne olursa olsun bütün partiler Atatürk'ün mirasının koruyucusu olduklarını ileri sürdüler. Kemal'in yerini tarih tayin etmiştir. O yalnız Türklerin babası değil, dünyanın geri kalan kısmının büyük bölümü içinde temel reformların esin kaynağıdır. Gerçekleştirdikleri başka başarıları ölçmede kullanılan bir gösterge haline gelmiştir. Yeni Türkiye'nin simgesidir ama aynı zamanda Doğu'nun kendi yaratan Batı zihniyetli insanının dinamizminin de simgesidir. 1. Bölüm 1. Ali Rıza ve Zübeyde Osmanlı Türkü'nün yoksulluğa düşmüş, gene de onurlu olan basma kalıp yaşamını sürdürüyorlardı. Evleri Yahudilerle dolu küçük bir ticaret kenti ve Balkanların dış ticaretini sağlayan bir liman olan Selanik'e tepeden bakan Türk mahallesinin orta kesiminde eski kale duvarlarının yanında yer alıyordu. Ali Rıza hiçbir derin inancı ya da dikkat çekici yönü olmayan silik bir adamdı. Küçük bir çocukken Sırbistan sınırındaki Arnavutluk dağlarından gelmiş, sonraları Selanik limanındaki Osmanlı Düğünü Umumi İdaresi'nde katip olarak bir iş bulmuştu. Türk hükümetinin diğer bin katibi gibi o da işini coşku duymaksızın ve özel bir yeteneği olmadan öylesine sürdürüyordu. Ücreti yetersizdi ve ödemeler sık sık gecikiyor ya da yapılmıyordu. Bu yüzden yuva kurmak ve ailesinin geçimini sağlamak için boş zamanında ticaret yapmak zorunda kalmıştı. Yaşadıkları sokak asmaların bir çatı gibi üzerine örttüğü Arnavut kaldırımlı bir ara sokaktı. Üst katı sokağa doğru çıkma yapmış olan ev oldukça eskiydi. Türk mahallesindeki tüm evler daima kapalı duran kapıları ve dikkatle kafeslenmiş pencereleriyle kör ve sağır gibi dururdu. Ne bir hareket ne de bir yaşam belirtisi olurdu. Kimi zaman birkaç çocuk ağırbaşlı bir tavırla sokakta oynar ya da birkaç erkek kahvenin önünde pinekleyip kahve ve sigara içip laflayarak vakit geçirirlerdi. Bunun dışında sokakta uyuşuk bir sessizlik hüküm sürerdi. Sık sık camiye giden bir hoca geçer ya da şekilsiz siyah çarşafının içinde evinden çıkan bir kadın kapıyı dikkatle kapar, yalnızca tek gözünü açıkta bırakan siyah peçesiyle yüzünü örter ve güneş ışığı altında siyah bir hayalet gibi çeşmeye doğru süzülürdü. Her ev komşularına karşı demir parmaklıklar ve sürgülerle korunmuştu. Ahırdan biraz iyi durumdaki bu evlerde kadınlar göz kamaştırıcı saraylarda yaşayan zengin paşaların ve hadım ağlarınca korunan haremli gözdelerin yaşadığı geçmiş ölü bir çağa ait kapalı ve kasvetli bir hayat sürüyorlardı. Zübeyde de diğerleri gibi kapalı yaşıyordu. Mustafa doğduğunda neredeyse 30'unda olmakla birlikte ta 7 yaşından beri çarşafa girmişti. çok seyrek ve ancak yanında biri olursa dışarı çıkardı. Ailesinden ve komşu evlerde oturan birkaç kadından başka kimseyle görüşmezdi. Oldukça eğitimsizdi, ne okuyabilir ne de yazabilirdi. Ayrıca evi dışındaki dünyada olup biten en sıradan olaylar konusunda bile tümüyle cahildi. Bununla birlikte ailesine hükmeden oydu. Tahrik olunduğunda gazaba dönüşebilen buyurganlığı ile mütehakkim tavırlı bir kadındı. Tam bir köylüydü. Babası Arnavutluğun güneyinden küçük bir çiftçi, annesi de bir Makedonyalı idi. Uzun boyu ve güçlü gövdesiyle mavi gözleri ve lepiska gibi sarı saçlarıyla gürbüz bir bedenin tüm hayatiyetine sahipti. İçinden çıkmış olduğu verimli topraklar gibi basit ve sağlam bir yaşam anlayışı vardı ve bir köylünün tüm erdemlerine sahipti. Derin dindarlığının yanı sıra vatanperver ve tutucuydu. Yaşamın basit gerçeklikleri karşısında keskin bir zekaya ve muhakemeye sahipti. Bütün Türk kadınları gibi bütün yaşamını erkek çocuğuna hasretmişti. Doğarken ölen bir erkek çocuğundan başka ismi makbulü olan bir kız çocuğu daha vardı. Mustafa'yı sınırsızca şımartmasına karşın o bundan pek az etkilendi. Açık mavi gözlü, kum rengi saçlı, zayıf, kemikli yapıda, sessiz ve vakur bir çocuktu. Annesinin okşamalarını doğal bir şey olarak karşılar, sözüne karşı gelir ve her türlü cezaya şiddetle karşı durarak ona olan sevgisini pek ender gösterirdi. Daha çok kendi başına ağır başlı oyunlar oynayan, başka çocuklarla pek ender arkadaşlık eden, anormal denebilecek derecede kendine yeterli olan bir çocuktu. Ali Rıza, Düyun-u Umumiye'deki memuriyetinden ayrılmış ve kereste ticaretine başlamıştı. Mustafa'nın tüccar olmasını istiyordu. Zübeyde ise onun bir din adamı olarak yetişmesinden yanaydı. Onu ilk olarak Arap harflerini öğrenmesi ve Kur'an'dan pasajlar okuyabilmesi için mahalle mektebine, ardından da öğrenci olarak iyi bir gelişme göstereceği Şemsi Efendi okuluna gönderdiler. Ali Rıza ansızın öldü. Kereste işinden de zaten pek para kazanamamıştı. Aile 5 kuruşsuz vaziyetteydi. Zübeyde evini kapatıp Selanik yakınlarındaki Lazasan adlı köyde çiftçilik yapan erkek kardeşinin yanına sığındı. Burada Mustafa'ya ahırları temizlemek, inekleri otlatmak, kargaları kovalamak ve koyunlara göz kulak olmak gibi görevler verilmişti. Bu yaşamı sevmişe benziyordu. Açık havada yapılan bu ağır işler ona yaramış, güçlenmiş, sağlık ve dayanıklılık kazandırmıştı. Fakat büyüdükçe daha da çekingen, yalnız ve bağımsız biri oluyordu. 2 yılın sonunda Mustafa 11 yaşına geldiğinde Zübeyde kız kardeşlerinden birini oğlunun okul masraflarını karşılaması konusunda ikna etti. Tarlalarda çalıştığı bu aylar boyunca yabanıl ve dik başlı olan oğlu üzerindeki denetimini kaybetmiş, ona sözünü geçiremez olmuştu. Oğlunun büyüdüğünde sıradan bir çoban ya da çiftlik işçisi olmasını da istemiyordu. Böylece Mustafa Selanik'teki bir okula gönderildi. Artık büyük bir sıkıntının pençesindeydi. Açık havada geçirdiği özgür günlerinden sonra yeniden disiplinli yaşama hapsedilmişti. Öğretmenlerine karşı vahşice davranıyordu. Diğer çocuklarla olan ilişkilerinde ise inatçı ve kendini beğenmişçesine davrandığından sevilmiyordu. Onların oyunlarına katılmayı reddediyor, kendisine karışmaya kalkanlarla da sürekli dövüşüyordu. Günün birinde büyük bir kavgaya karıştı. Öğretmenlerinden biri onu sürükleyerek kavgadan ayırırken tekmeler savurarak kurtulmaya çalıştığından sıkı bir dayak yedi. Öfkeden çılgına dönen Mustafa okuldan kaçtı ve bir daha oraya dönmeyi kesinlikle reddetti. 2. Bir kez daha Mustafa'nın sorumluluğu Zübeyde'nin omuzlarına yüklenmişti. Kız kardeşi Mustafa'nın başka bir okula gitmesi için para vermiyor, Mustafa ise aynı okula dönmeyi reddediyordu. Zübeyde onun aklını başına getirmeye çalıştıkça o gitgide inatçılaşıyordu. Öfkelenip oğluna bağırdıkça o da annesine aynen karşılık veriyordu. Dayısı da onu asker yapmayı önerdi. Geçimsiz bir çocuk olması ticarette başarılı olmasını engelleyecekti. En iyisi onu Selanik'teki askeri mektebe göndermekti. Devlet okulu olması nedeniyle para ödemek de gerekmeyecekti. Zekasını ortaya koyabilirse subay çıkabilirdi. Yok, eğer koyamazsa da er olacaktı. Her iki şekilde geleceği kurtulmuş oluyordu. Zübeyde bunları dinlemek bile istemedi. Ama Mustafa kararını vermişti. Dayısının önerisini aklı yatmıştı. Yan komşularının oğlu Ahmet daha yeni bir askeri mektebe girmişti ve gösterişli üniformasıyla herkese caka satıp duruyordu. Mustafa'nın hoca, din adamı, olmaya niyeti yoktu. Esnaflık ise bir Türkiye değil, Rumlar, Ermeniler, Hristiyanlar, Yahudiler ve bunun gibi reayaya yaraşır bir işti. O asker olmak niyetindeydi. Bir subay olmak, üniforma giymek ve adamlarına emir vermek istiyordu. Hiç kimseye haber vermeden babasının arkadaşlarından emekli bir subaya gidip askeri okul yöneticileri nezdinde kendisine kefil olmasını istedi. Annesinin kendisine engel olmasına fırsat vermeden sınava girdi ve başarılı oldu. Askeri okulda kendi yerini bulmuştu, başarılıydı fakat hala sevilen bir çocuk olamamıştı. Alıngan yaratılışta olduğundan, eleştirildiğinde veya kaba konuşmalara muhatap olduğunda hemen kırılıyor, ters davranıyordu. Bütün bunlar onun içine kapanmasına, kimseyle arkadaşlık kuramamasına yol açıyordu. Gene de her zaman dikkat çekmek ve sıradan olmayan biri olarak sivrilmek arzusundaydı. Kavgaya hazır olması yüzünden hiçbir çocuk onunla dalaşmayı göze alamıyordu. Kendilerine katılması için uğraştıklarında ya da neden böyle davrandığını sorduklarında hemen onları tersleyerek ''Ben sizler gibi olmak niyetinde değilim, ben önemli biri olacağım'' diyor ve kendi yoluna gidiyordu. Matematik ve tüm askeri derslerde gösterdiği üstün zekası, geçit resmindeki yeteneği okulda başarılı olmasını sağladı. Okuldaki ikinci yılında öğretmenlerinden Yüzbaşı Mustafa ona sevgi ve yakınlık gösterdi. Onu yardımcı öğretmen yaparak alt sınıfın sorumluluğunu Mustafa'ya verdi. Onu kendisinden ayırmak için de ikinci bir isim olarak ona Kemal ismini yakıştırdı. Bu tarihten sonra o artık Mustafa Kemal olarak tanınacaktı. Askeri rüştiye de sınavlarda gösterdiği büyük başarılar ve hatta diğer çocuklara öğretmenlik yapması sonucu hızlı bir ilerleme gösterdi. Diğer çocuklara bir şeyler öğretmek, böylece üstünlüğünü onlara kabul ettirmekten çok hoşlanıyordu. Ayrıca kendisinden daha başarılı olan herhangi bir çocuğa karşı giderek haince bir nefrete dönüşebilen büyük bir kıskançlık da gösteriyordu. Hiç kimsenin karşısında gölgede kalmaktan hoşlanmıyordu. Herhangi biri onunla rekabete girse hemen kabalaşıyordu. O en dikkat çekici kişi olmalıydı. Aksi halde o ortamda hiç bulunmamayı tercih ediyordu. Yüzbaşı Mustafa'nın dostluğu ve koruması ona hiçbir şey sağlamadı. Bu dostluk sağlıksızdı. Bedenen çok gelişmişti. 14'ünden önce çocukluk çağını arkasında bıraktı. 17'sinde askeri rüştiyeyi başarıyla bitirdi ve manastırdaki askeri idadiye gönderildi. 2. Bölüm 3. Manastır yürüyen birliklerin tozları ve gürültüsüyle silahların gümbürtüsüyle sarsılıyordu. Yunanistan Girit'i ele geçirmişti. Türkiye savaş ilan etti ve askeri birlikler cepheye koştular. Gün büyük zorlukların ve mücadelelerin yaşandığı, savaşlar ve savaş söylentilerinin her yana yayıldığı günlerdi. Osmanlı İmparatorluğu son nefesini vermek üzereydi. Onun kıvranan bedenine pençelerini geçirmiş olan ve birbirlerine hırlayan Hristiyan güçlerin her biri ise imparatorluğun eli bir parçasını koparabilmek için hazır bekliyorlardı. İmparatorluğu yiyip bitiren bir başka güç de hoşnutsuzluktu. Yönetsel örgütlenmesi tıpkı Osmanlıların 16. yüzyılda parlak günlerindeki gibi padişahın çevresinde toplanmıştı fakat artık eli ayağı tutmaz, köhne bir hale gelmiş, çürümüştü. Her yerde yoksulluk ve yetersizlik ve bunlarla birlikte hoşnutsuzluk egemendi. Bütün genç insanlar reform yapılması için feryat etmekteydi. Padişah yani Kızıl Tilki Abdülhamit yabancılardan olduğu kadar uyruklarından da korkuyordu. Tüm yenilikçi düşünceleri yasaklamıştı. Her türlü reformu reddediyordu. Bütün imparatorluğu bir hafiye ağıyla örmüştü. Böylece nerede olursa olsun ne zaman üç kişi bir araya gelip konuşsa konuştuklarını gizlice dinleyip gizli polise rapor eden biri oluyordu. Ortada ne özgürlük ne de can güvenliği kalmıştı. Hapishaneleri Türklerle doldurmuş, Hristiyanları toplu kıyıma uğratmıştı. Ülke ayaklanma ve devrim ruhuyla doluydu. Özellikle de fesat ateşinin her zaman sıcaklığını koruduğu, tutuşmaya hazır olduğu Balkanlarda ve manastırda. Yeni düşünceler burada ortalığa dökülmüştü. Mustafa Kemal, gençliğinin verdiği büyük tutkuyla bütün bunları özümsedi. Tüm Arnavutlar ya da Makedonyalılar gibi o da içgüdüsel olarak her türlü otoriteye baş kaldırıyordu. Yürekten bir devrimciydi. Kendini bir devrime önderlik eder, despotun egemenliğine son verir, ülkeyi kurtarır ve temizlerken hayal ediyordu. Bu hayallerin hepsinde kendisini daima herkesin baş eğdiği ve saygı duyduğu bir lider olarak daima merkezde görüyordu. Tatillerinde Selanik'e dönüyor fakat annesinin evinden olabildiğince uzak duruyordu. Annesi Rodos'tu, hali vakti yerinde bir tüccarla evlenmişti. Mustafa Kemal bu evliliğe karşı olduğunu çok kaba bir dille annesine söylediğinde aralarında büyük bir tartışma çıkmıştı. Bundan sonra da üvey babasını tanımayı ve onunla görüşmeyi reddetmişti. Selanik'teyken zamanının çoğunu ona Fransızca öğreten bir Dominiken keşişiyle geçiriyordu. O sıralar kendisi gibi Makedonyalı, Ohrili, hoş ve utangaç bir genç olan Fethi ile arkadaşlık kurmuştu. Fethi Fransızcayı gayet iyi biliyordu. Ele geçirebildikleri tüm devrimci literatürü birlikte hırsla ve çabucak okudular. Bunlar Voltaire, Rousseau, tüm Fransız yazarları ve Hobbes'un ekonomi politiği ile John Stuart Mill'in yapıtlarıydı. Hepsi de yasaklanmış yayınlardı. Bunlarla yakalanmaları hapse girmeleri anlamına gelecekti. Bu tehlike bunları okumayı daha da keyifli hale getiriyordu. Mustafa Kemal hitabet sanata alıştırmaları yapıyor, diğer askeri öğrencilere tumturaklı söylevler veriyordu. Bu söylevler Türkiye'nin, onların Türkiye'sinin yabancıların pençesinden ve padişahın kokuşmuşluğundan kurtarılması gereğini dile getirmekteydi. Özgürlük üzerine makaleler ve denemeler kaleme alıyor, uzun ve ateşli şiirler yazıyordu. Derslerinde Manastır'da Selanik askeri rüştiyesinde olduğu kadar başarılıydı. Dosyasına zeki fakat asabi ve samimi olunması imkansız bir genç şeklinde bir not düşürmüştü. İstanbul'daki Genelkurmay Okulu'na, Harbiye, seçildiği resmi gazetede az teğmen oluşuyla birlikte duyuruldu ve oraya gönderildi. 4. 20 yaşına gelmiş olan Mustafa Kemal sağlam yapılı, sağlam karakterli, sınırsız canlılığa sahip bir gençti. Hiçbir yaşam deneyimi yoktu. Selanik yalnızca küçük bir liman kenti, Langaza bir köy, Manastır ise sıkıcı bir taşra kentiydi. Kendisini ayakta ve mazbut tutacak ilkelere ya da annesinin derin cinsel inançlarına sahip değildi. Kadınların hiçbirine aşık olmadı. Onlarla ilişkileri duygusal ya da romantik düzeyde değildi. Vicdan azabı duymaksızın çabucak birinden öbürüne geçiyordu. İştahını doyuruyor ve bırakıyordu. Bu konuda tam bir doğulu gibi düşünüyordu. Cinsel iştahını doyurmak dışında yaşamında kadının yeri yoktu. Böylece kentin şehevi yaşamına iyiden iyiye kendini kaptırdı. Ansızın bütün bu sefahatten tiksindi ve aynı enerjiyle okuldaki çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Başarısı tümüyle kendine bağlıydı. Türkiye'de her insan en alt basamakta başlayarak kendi yeteneğiyle yükselmeliydi. Belirli bir hakim sınıf, zengin ve soylu ailelerin çocuklarına özgü okullar olmadığı gibi, yalnızca babaları başarılı veya soylu olduğu için hiçbir çocuğa özel ayrıcalıklar verilmiyordu. Bu nedenle, yeterli zeka ve uygun karaktere sahip olduğu takdirde, köylü bir aileden gelmesi Mustafa Kemal için bir engel oluşturmamaktaydı. Mustafa Kemal, bütün sınavlarını parlak bir başarıyla verdi. Kurmay Okulu'na seçildi. Bu okuldaki dersleri de başarıyla tamamladı ve 1905 Ocağı'nda hızlı bir terfiyle yüzbaşılığa yükseltildi.